Değerli Erkam Radyo dinleyicileri, bir Kırk Ambar programıyla tekrar karşınızdayız. Ben Ali Can. Her zaman olduğu gibi stüdyo konuğumuz Profesör Doktor Ergün Yıldırım Bey ile birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk, sağ olun.
Kıymetli dinleyicilerimiz, bugün iki konuyu konuşacağız hocamla ki bu konular Yeni Şafak gazetesinde de Ergün Bey tarafından kaleme alındı. İlki, hocam şu başlığı taşıyor, Cübbeli'nin konuşması ve ters yüz edilen karşıtlık bilinçleri.
Evet.
Kamuoyunda Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Atatürk'ü eleştirmek caiz değil dedi.
Evet.
Siz de bunun üzerinden, bu karşıtlıklar üzerinden tanımlamalar, yani hem muhafazakar, dindar, İslamcı Müslümanların Atatürkçülüğü ya da Kemalizmi karşıtlık yaparak yaptığı tanımlamaları, hem de Kemalistlerin bu karşıtlık tanımlamalarını ele aldınız ve bunun üzerine bir yazı yazdınız. Bunu konuşacağız programımızın ilk bölümünde. İkinci bölümde de ne Abdülhamit Kızıl Sultan ne de Akif Hain.
Evet.
Sizin pazar günü kaleme aldığınız yazı, bunun üzerinden de Sultan Abdülhamit'i ve milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u konuşacağız.
Evet.
Bunu değerlendireceğiz. İnşallah. Hocam ilk olarak Cübbeli'nin konuşması ve ters yüz edilen karşıtlık bilinçleri diyorsunuz. Cübbeli Ahmet Ünlü, Ahmet Ünlü geçen hafta bir televizyon programında Atatürk'ü eleştirmek caiz değil dedi. Sizin çıkış yolunuz şu hocam yazınızda. Diyorsunuz ki Kemalistler karşıtlıklar üzerinden kendilerini tanımladılar bugüne kadar. Aynada onları gördüler ve kendilerini de modern addettiler.
Evet.
Ve bununla tatmin oldular.
Evet.
Ya birisi çıktı şimdi diyor ki ve onların karşıtlık olarak nitelendirdiği ve o karşıtlıklarında
adı da Cübbeli,
bolca yer alan.
Evet, sakallı, takkeli.
Bir tarikat mensubu, sakallı, cübbeli,
şalvarlı.
Şalvarlı. Şimdi böyle bir insan diyor ki Atatürk'ü eleştirmek caiz değil diyor. Birden o bilinçleri ters yüz oldu.
Evet, böyle bir
şaşırdılar.
Şey
şaşırdılar.
Böyle bir
diyorsunuz
şey
ki ya şimdi kendilerine yeni karşıtlar bulacaklar. Mutsuz oldular aslında.
Evet.
Ya kendilerine yeni karşıtlar üretecekler ya da bu tür insanların temsil ettiği değerlerle barışacaklar. Yani tarikatla, cemaatle, sakalla, cübbeyle, dindarlıkla barışacaklar diyorsunuz hocam. Barışırlar mı hocam?
Evet.
Buradan başlayalım.
Şimdi tabii burada Cübbeli Ahmet'in söylediği ifadeyi objektif olarak ele alırsak bu ifade tabii ki doğru bir ifade değil. Neden? Atatürk'ü eleştirmek caiz değil. Bırakın sadece Atatürk bir insan, bir takım hataları var, yanlışları var. Onları eleştirmek çok tabii bir şey, doğal bir şey. Peygamber dışında bütün insanlar hata yapabilir. Masum olan sadece peygamberlerdir bizim inancımızda. Dolayısıyla masum olmayan herkes hata yapabilir. Ve biz de peygamberlerin dışında herkesi eleştirme hakkına sahibiz. Herkesi eleştirmek caizdir yani, peygamberler hariç.
Evet.
Yani o nedenle
kimse masum değildir.
Kimse
bu
masum
konuda
değil. Cübbeli Ahmet'in söylediği bu söz de bu anlamda fıkıh üzerinden bakarsak, fıkıh daha nesnel, objektif bir bilgiyi anlatıyor. Bu açıdan söylediği söz anlamsız bir söz. Fakat biz sosyolojik olarak fenomenoloji diyoruz.
Evet.
Bunun toplumda uyandırdığı yankı açısından baktığımızda orada farklı bir şeye sebep olacağını düşündüm ben. Yani Kemalistler Türkiye'de genellikle öteki olarak kendilerine en fazla tarikatı kurguluyorlar. Kemalizmin ötekisi tarikatlardır. O nedenle en fazla tarikata düşmanlar. Tarikat kelimesini deyince ürküyorlar, iğreniyorlar, korkuyorlar, endişeye kapılıyorlar.
En nihayetinde din değil mi hocam bu?
Yani onun etrafında sakal, cübbe, mevlevilik, nakşilik, kadirilik, o kelimeleri düşünün. Tamam. Bütün bunlar onların karşıtlığı ve bunlara bakıyorlar. Bunlar gerici, yobaz, mürteci. Biz moderniz, biz gelişmişiz, biz ilerlemişiz. Dolayısıyla biz mutluyuz. Adam bununla bir hoşnutluk duyuyor.
Hatta yani bunlar bir karanlık bir zihniyet içinde yaşıyorlar. Bunları da aydınlığa çıkarmamız
lazım.
Kendilerine şimdi, görev addediyorlar.
Evet, böyle bir rol vermişler onlara. Kendilerine de böyle bir rol. Şimdi birisi çıkıyor, onların bu ötekileştirme bilincini ters yüz edecek bir laf söylüyor. Atatürkçü olduğunu adeta neredeyse, yani Atatürk'ü olumluyor. Yaptıklarını olumluyor. Hatta çok ultra bir şey. Eleştirmek caiz değildir yani. Neredeyse
fetva veriyor.
Fetva veriyor. Atatürk'ü eleştir. Atatürk'ü kutsallaştırıyor. Din üzerinden kutsallaştırıyor, evet. Bu da. Yani Kemalistler seküler bir biçimde kutsallaştırıyor. Bu da din üzerinden giderek kutsallaştırıyor. Onların bir yönüyle kendilerine yönelik ötekilik algısını ters yüz etmiş oluyor.
Evet. Bu şimdi açıdan hocam, siz bundan sonra şunu diyorsunuz. Hı. Şimdi diyorsunuz yani sizin tanımlamanız üzerinden, hı, diyorum hocam. Muhafazakar, dindar ve İslamcı Müslümanlar. Özellikle bu yazınızda.
Evet. Şimdi neden böyle bir ayrım yaptım? Çünkü yani ülkücüler de Müslümandır. Yani milliyetçi Müslüman insanlar var. Bu ülkede sosyalist olan Müslümanım ama ben siyaseten sosyalizmi savunuyorum diyen insanlar var. O nedenle muhafazakar eşittir Müslüman diyemeyiz. İslamcı eşittir Müslüman diyemeyiz. Bu kavramları ondan kullandım. Evet. Muhafazakar Müslümanlar, dindar İslamcı Müslümanlar, muhafazakarlar, İslamcı dindar Müslümanlar. Evet. Şimdi, yani ehli sünnet geniş bakar. Evet. Ben de o bakışı ifade etmek istedim.
Diyorsunuz. Burada tabii yani Atatürk'ü eleştirmek caiz değil. Lin ardından belki işte bu muhafazakar, dindar, İslamcı Müslümanların bu konuda da hocam bagajı dolu. Yani haklı olarak dolu.
Evet.
Şimdi
evet.
Siz de zaten bunu ifade ediyorsunuz. Yani şu manada ifade ediyorsunuz. Ardından şu söylenecek bu sözü sarf eden kişiye. Kapatılan medreseler, evet, tekkeler, zaviyeler, işte kaldırılan Kur'an alfabesi, şapka, tabii, inkılabı, idam, tabii, edilen İskilipli Atıf Efendi.
Tabii, tabii.
Yani
bunlar da açık.
Bunlar da var.
Var.
Yani
tabii.
Bunu hocam bir zeminde buluşturmak mümkün mü?
Mümkün bence. Şöyle mümkün. Bugün şapka meselesi diye bir şey kalmamış. Dolayısıyla kalkıp her yıl şapka kanunu bilmem neyi diye ne Kemalistlerin bunu kalkıp kutlamasının bir anlamı var. Ne de dindarların bak İskilipli Atıf'a bunu yaptılar, şey yapalım. Bunu yeniden gündeme getirelim. Manası yok. Ezan Türkçe okundu. Türkçe okunmadan vazgeçildi. Aslına döndü. Her yıl kalkıp biz ezanın yeniden aslına kavuşmasını kutlamanın manası yok. O defterleri kapatmak lazım. Ezan Arapça aslına kavuşmuş. Müslümanlar, İslami kesim, dindarlar ilahiyat fakülteleri açılıyor. Kur'an kursları açılıyor.
Din eğitimlerinde din de
eğitimleri
bir hürriyet
yaygınlaşıyor.
Var.
Devlet bu konuda çok ciddi dönüşümler geçiriyor, geçirmiş durumda. O nedenle bizim hala tek partiyi merkeze alarak devleti yorumlamaya çalışmamız, tek partiyi merkeze alarak Kemalizmi bizim kendilerine öteki olmanızı sağlayacak söylemler üretmemiz, bunun manası yok. Biz işimize bakmalıyız, dolu tarafa bakmalıyız, yürümeliyiz. O nedenle sürekli tek partiyi üretip gözümüze sokan tarihçiler, propaganda diliyle yapıyorlar bunu. Çok büyük bir kötülük yapıyorlar. Kardeşim bunlar aşılmış, bunlar geçilmiş. Yani belli bir kesim kafası donmuş, fanatik, Kemalist, hepsi de öyle değil. Belli Kemalist gruplar böyle sürdürecek, sürdürsün. Bir grupta kalsın öyle, ne olacak yani? Belki ilginç olur. Zaman zaman başvurursun, bu Kemalizm'de neymiş, tek partiyi nasıl yaşamışız, bugün nasıl temsil ediyorlar diye sosyolojik bir vaka olur yani. Ama bu genel toplumu, bu genel devleti temsil eden bir şey değil. Bundan çıkmak lazım. Bizim diyelim ki din eğitimi tümüyle kalkmıştı tek parti döneminde. Yoktu. Din eğitimi üzerine çalıştım ben. 28 yılında bütün din dersi kitapları kaldırılıyor.
İlahiyat fakülteleri
İlahiyat
kapatılıyor.
Fakülteleri kapalı. İmam hatipler yok.
1950'ye kadar sürüyor.
Tabii.
Bu.
Şimdi bugün böyle mi yani? Değil mi? Türkiye'nin
hocam,
her vilayetinde din eğitimiyle ilgili kurumlar var.
Evet.
Sorunlarımız yok mu? Var. Ayrı bir şey. Ama biz artık o sorunları sadece tek parti dönemine yoğunlaşarak şey yapamayız. Önümüzü göremeyiz. Yürüyemeyiz. Onu zaman zaman bazı yönleriyle tartışabiliriz. Bugüne kadar uzanan bazı yönlerini eleştirebiliriz. Yani şimdi mesela alfabe meselesini, biz yeniden Arapça alfabesine mi döneceğiz? Mümkün değil. Ama güzel adımlar atıldı. Osmanlıca
kursları açıldı.
Kursları açıldı. Osmanlıca liselerde seçmeli ders, üniversitelerde seçmeli ders. Osmanlıca, Arapçada çok önemli gelişmeler var. Adımlar atılıyor. Dolayısıyla bu doğal haliyle, seyriyle devam etmesi önemli.
Evet.
Bunların kurumsallaşması, gelişmesi, olgunlaşması önemli. Enerjimizi bunlara harcamalıyız.
Hocam şimdi siz diyorsunuz ki yani İslami kesimler de bu tek parti kasvetini pejoratif bir biçimde pompalayan bu tarihçilerden ve tarihçilikten uzak durmaları gerekir, evet, diyorsunuz. Ama şimdi o tek parti bugün hala Türkiye'de bir parti, en azından adını taşıyor. İşte Cumhuriyet Halk Partisi.
Evet.
Önümüzde bu yeni cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden ötürü yani 2023'te bir yeni bir seçim var. Ve şu anki iktidardaki AK Parti ve Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ın gireceği yarışta oradaki işte Millet İttifakı, CHP'nin başını çektiği Millet İttifakı'nın belki alacak yani 2023'te. Cumhurbaşkanı, hı-hı, değişecek.
Olsun.
Bu durumda, evet, bu demokrasi kaygılar yani işte bu kaygılar yeniden hocam işte bu bizim bu kasvet, bu kasveti, evet, diri tutan hani o bilinç diyelim. Bu manada haklılıkları yok mu? Yani şimdi CHP biz... hocam, CHP'li bir cumhurbaşkanının çıkaracağı kanun hükmündeki kararnamelerle bu kazanımlar ters yüz edilemez mi? Tekrar tersine dönemez mi? Yani din eğitimiyle, evet, ilgili ilahiyat fakülteleri dedik, Kur'an kursları, imam hatipler, başörtüsü.
Evet.
Bunların hepsi bir kararnameye bakıyor sanki. Bir taraftan şimdi, toplumsal bilinç de arttı ama yani bu dindarların, muhafazakarların, İslamcıların bu kaygı, duydukları bu kaygı hususunda haklılık payları yok mu? Yani yeniden bunlar yürürlüğe giremez mi bu yasaklar, evet, hocam?
Bu önemli bir konu. Yani Türkiye'de çünkü bu değişimler anayasal bir temelle temellendirilmedi henüz. Yani diyelim ki vakıflar üzerinde tarikatlar ve cemaatler faaliyetlerini sürdürüyorlar ama vakıflar ve cemaatler olarak hala yasal olarak bir meşruiyetleri yok. O nedenle daha önce de mesela AK Parti Ahmet Davutoğlu'nun başbakanlık yaptığı dönemde gündeme geldi. Dolayısıyla tarikatları tekkeleri ve zaviyeleri kapatan kanun hala yürürlükte. Onu bir savcı, güçlü bir siyasi iktidar, eğer onlar da kemalist bir ruh taşıyorsa, onları devreye sokarak her müdahalede bulunabilirler. Bu doğru bir şey. Çünkü dediğim gibi anayasal bir zemini yok. Yani tekkeler ve zaviyeler kanununun ıslah edilmesi gerekir. Yenilenmesi gerekir. Bu cem evleri, işte tekkeler, zaviyeler, tarikatlar, bunların anayasal temellerini oluşturması gerekiyor. Dini özgürlükler konusunda da yani başörtü, işte üniversitede namazını kılma, din nedeniyle ötekileşmeme, bunun belli müeyyidelerinin kurulması, yani bir adama dinci dendiği zaman veya işte bilmem takuniyacı veya tarikatçı diye ötekileştirmek ve suçlamak için, damgalamak için kullanıldığında herhangi bir yaptırım yok. Bunlarla ilgili anayasal düzenlemeler şart. Bunlar olmadıkça da bahsettiğiniz riskler hep var. Doğru. Hele CHP içinde çok keskin, kemalist bir ruh var. Ana ruh orada, ana gövde orada. Ne kadar demokratik bir söylem tutturursa tutursun. Onlar egemen olduğu zaman bunları yapabilirler rahatlıkla. Fakat şunu da düşünmemiz lazım. CHP'nin bu ülkedeki oy oranı %25'in üzerine çıkmıyor. CHP bu kadardır. %75 orada değil. İyi Parti, MHP, AK Parti.
Yeni kurulan partiler var.
Yeni kurulan partiler var. Bütün bunları düşündüğümüzde Türkiye'nin %70'i HDP'nin de yarısı. HDP de cesaret edemez buna, yarısı en azından.
Evet.
Dolayısıyla %70'i ciddi anlamda bu ülkede sağ diyebileceğimiz bir konsept içinde yer alıyorlar. Sağın İslamisi, sağın
geçmişte de böyle değil miydi hocam?
Sağın, evet.
CHP hep böyleydi.
o ne de ama geçmişte şu yani vardı.
Bu
yani
bu bir devlet politikası halinde yürütülmedi mi hocam?
CHP şu var. CHP çok partili sisteme geçişten sonra önemini kaybetti. 60 ihtilaliyle yeniden ruhu egemen oldu ama Adalet Partisi geldi yeniden. O etkinliğin tam ortaya koyamadı. Türkiye'de darbelerin gelip kalma tarihi ne kadar süresi? 3 sene, 4 sene. Ya yani dine karşı en büyük şey tek parti döneminden sonra dine karşı yapılan özel darbe olarak 28 Şubat darbesi var. 28 Şubat darbesi kaç yıl sürdü? Yani 2002 ile 97.
4 yıl. 5 yıl.
5 yıl. Değil mi?
Evet.
Arkasından daha güçlü bir İslami şeyle geldi üstelik yani. Hava ile geldi. O nedenle Türkiye'de artık böyle bir şeyin uzun süreli var olma imkanı yok. Ama dönemsel olarak elbette bir Allah korusun darbe olur. Bu dediğimiz zihniyette dine düşman insanlardan müteşekkil bir grup, hizip bunu yaparsa yapar. Ondan sonra CHP gelir iktidara %25 eğer o dediğiniz partiler de CHP'ye eklemlenerek iktidarı oluştururlarsa ve CHP'nin içindeki o sert kadro ipi eline geçirirse benzer şeyler olur. Ama o benzer şeyleri bile uzun süre devam ettiremez CHP. Evet. İYİ Parti ile beraber, Gelecek Parti ile beraber, efendim Deva Partisi ile beraber bunları sürdüremez CHP hiçbir zaman.
Evet.
Türkiye'nin artık böyle bir siyaset sosyolojisi yok yani.
Evet. Hocam son olarak şunu sormak istiyorum. Yani bu karşıtlık ortadan kalktıkça ya da kaldırılmaya çalışıldıkça muhafazakarlara bir de Kemalizm aşılanmaya çalışılıyor.
Evet.
Yani bunu evet. AK Parti de yaptı birkaç senedir.
Evet.
Yaptı. Bakıyoruz işte Atatürk'ü eleştirmek caiz değil diyen kişi kamuoyunun bildiği ünlü bir hoca. Bir tarikatın temsilcisi. Yine mesela rahmetli oldu şimdi Haydarbaş. Hoş geldin Atatürk diye bir kitap yazdı. Atatürk seyittir dedi.
Kadir-i Şeyhi.
He evet.
Şimdi çok önemli. O kitabı var mı sizde? Çok bak ilgimi çekti sosyolog olarak yani.
Evet.
İncelememiz lazım Ali Bey. Siz de sosyologsunuz. Hakikaten
yani. Yani şimdi muhafazakarlara bir de bir Kemalizm aşılanmaya çalışılıyor. Bunu nasıl değerlendirirsiniz?
Şimdi bence bunu en az iki şekilde değerlendirme imkanımız var. Bir, Atatürk'ü bu toplumun kültürü, değerleri içselleştiriyor, kendine dönüştürüyor.
Evet.
Kendine dönüştürüyor. Atatürk'ü dindarlaştırıyor. Atatürk'ü yerlileştiriyor. Atatürk'ü yeniden Türkleştiriyor. Atatürk'ü tamamen Avrupalılaştıran, batıcılaştıran ve onunla dindarları döven siyasetleri, kesimleri ve lobilere karşı bunlar da Atatürk'ü kendi kültürü içinde dönüştürerek buna bir cevap geliştiriyorlar. Farkında olsunlar olmasınlar bu böyledir yani. Atatürk'ün peygamberin gönderdiği milli mücadelede gönderdiği bir şahsiyettir diye bir Rufay tarikatının halifesinden ben bizzat dinledim yani. Orada da aynı tutum var. Bu Ankara'da Rıfai tarikatının şeyi var. Ne Kuşçu oğlu. Onlar mesela Ali Kuşçu'nun şeyleri bunlar. Torunları yani böyle bir tarikat silsilelerim var. O nedenle böyle bir tutum var. İkincisi de baskı nedeniyle
İsmail
yapıyor.
Kara'nın Şeyh Efendi'nin rüyasındaki Türkiye'deki
rüyasındaki o gibi tabii.
Rüya da aslında bir damar buna yani. Yorumlanıyor. Yani
bence tesadüfi değil. İsmail hocamızın o şeyi dile getirdiği konu yeterince Türkiye'de sosyolojik boyutlarıyla analiz edilmedi. Bence çok önemli bir şey. O tarihçi olarak bir belgeyi ortaya koydu. Bunu daha bir derinlikli olarak belki analiz etmek gerekiyor. Müslümanların kendi varlığını korumak için kendine yönelmiş olan bir şeyi kendileştirerek, onu dönüştürerek, onu yeni bir muhayyilede kurmalarıdır bu aslında. Bu var tarihte. Yani Moğolları Müslümanlaştırmak gibi. Kendine yönelen tehditleri kendi içine eritmek gibi. Ya İslam'ın böyle bir kudreti var, gücü var yani bir defa. Moğollar geliyor bir süre sonra hepsi Müslüman olup çıkıyor yani. Şimdi diğeri ise baskıyla yapılan bir şey. Yani insanların bir takım zaafları vardır. O zaaflarını önüne koyuyorlar. Diyorlar ki Kemalist bazı lobiler, siz böyle konuşun, böyle davranın, böyle hareket edin. Böyle bir tutum var.
Evet.
Mesela 28 Şubat sürecinde rahmetli Erbakan partisi kapatıldı. Başbakanken başına neler geldi orada. Ondan sonra öte yandan ve din üzerinden partisi, yani irtica, mürtecilik, dini siyasete alet etme, laikliğe aykırı davranma. O 28 Şubat'ın o şeyini okudum ben. Yani iç facia iddianame. Ama öte yandan aynı dönemde bir Kadir-i Şeyhi olduğunu söyleyen Haydar Baş partisini kurmuştu. Bangır bangır her tarafta konuşuyordu, siyaset yapıyordu. Dolayısıyla aslında Türkiye'de laiklik falan yok. Türkiye'de devlet siyasetini elinde tutanların siyasetini de beraber olmak veya karşı olmak vardır. Bu vardır yani. Bir ara da şeyde İlber Ortaylı Hoca Kırıkkale Üniversitesi'nde bir konuşma yapmıştı. Türkiye'de laiklik falan yoktur. Ne laiklik falan, bu Fransız işi. Yani o kadar dedi, üstünü açmadı daha fazla ama doğru diyor yani, aslında budur durum.
Evet.
Şimdi burada da tabii İslami kesimin Atatürk'le barışması kendi temel değerlerine, esaslarına ters düşmemek üzere olmalıdır. Yani bize kalkıp Atatürk'ü fetişist bir olgu olarak üretip buyurun bunun önünde eğilin, oturun, kalkın. O 10 Kasım'da bir ara yaptılar. Bu bizim inancımızın temellerine terstir. Evet. Bu Atatürk'le barışmak olmaz. Ama Atatürk milli mücadeleyi yürüten bir komutandır. Bir tarihsel realitedir, gerçekliktir. Bunu görürsün, bunu kabul edersin. Bir insan olarak hataları da var, yanlışları da var. O tarihi dönemde yapılmış, geçmiş.
Bitmiş. Eleştiriden de münezzeh değildir.
Evet, münezzeh değildir eleştiriden de. Bu şekilde barışma olur yani.
Evet. Hocam çok teşekkür ederim. Bu konuyu konuşacağa benziyoruz
daha. Tabii daha konuşacağız. Türkiye bunları evet. Tartışacak. İlmi olarak tartışmak önemli. Aklı selimle tartışmak önemli. Yani bu toplumu çok fazla birbiriyle kavga ettirmeden tartışmak önemli. Yalanla değil de doğru, hakikatle tartışmak önemli. Doğruya gitmek, hani bağcıyı dövmek değil de ya üzüm yemek olmalı amacımız. Evet. Bu ülke hepimizin ülkesi sonuçta. Bu devlet hepimizin devleti yani.
Evet. Hocam çok teşekkür ederim bu değerlendirmeleriniz için. Kıymetli dinleyicilerimiz, şimdi Kırkambar programımıza kısa bir ara veriyoruz. Aranın ardından ne Abdülhamit Kızıl Sultan ne de Akif Hain. Bunu konuşacağız kısa bir aradan sonra.
Buluşma noktamız Erkan Radyo.
Değerli Erkam Radyo dinleyicileri, Kırkambar programımız devam ediyor. Ben Ali Can, her zaman olduğu gibi stüdyo konuğumuz Profesör Doktor Ergün Yıldırım Bey ile beraberiz. Programımızın ilk bölümünde Atatürk'ü eleştirmek caiz değil diyen Cübbeli Ahmet olarak tanınan Ahmet Ünlü'nün bir beyanı üzerinden karşıtlık tanımlamalarını konuştuk
evet,
biraz.
Evet.
Bu ortadan kalkabilir mi? Hangi şartlarda kalkar?
Yani Müslüman kendisini Allah'ın kitabı ve peygamberin sünnetiyle tanımlar yani.
Evet.
Bizim başka bir şeye ihtiyacımız yok.
İhtiyacımız yok. Için. Evet. Bu zaten bu açıklama biraz bizim tanımlamamızdan ziyade o karşı tarafın evet. Tanımlamasını ters yüz ediyor biraz
evet,
daha.
Tabii.
Kemalistlerin tanımlamasını ters yüz
ediyor. Bence oraya daha çok mesaj veren bir şey. Yani.
Evet. Hocam yine buna benzer bir konuyu konuşacağız. Epey zamandır Mehmet Akif Ersoy üzerinden, milli şairimiz Mehmet Akif üzerinden bir karalama kampanyası sürüyor. Muhafazakar evet. Kesimlerden bazı kimseler de bunun içerisinde taraf. Hain deniyor Akif'e. Bunun içinde 2. Abdülhamit Han'a karşı çıktığı, onun rejimine istibdat dediği, yani baskıcı bir rejim, evet. Rejim dediği ve İttihat ve Terakki'ye katıldığı için bu evet. Damgalama yapılıyor. Yani siz diyorsunuz ki Akif yine onun ifadesiyle hayasızca bir akınla karşı karşıya diyorsunuz.
Evet.
İstiklal Marşı'nda belirttiği gibi. Yani ne, bunun sebebi nedir hocam? Yani biz Akif'i biliyoruz ki hayatını imana ve millete adamış bir şahsiyet.
Evet.
Yani yine sizin ifadeniz de çok güzeldi o. İstiklal Marşı yani anasır-ı İslamiye'yi temsil ediyor.
Evet.
Hangi Müslüman devletin milli marşıdır deseniz uyar.
Uyar yani.
Yani alın bu marşı Pakistan'a götürün, evet. Malezya'ya götürün, Azerbaycan'a götürün, Türk Cumhuriyetlerine götürün, uyar.
Uyar.
Dolayısıyla
hani kimseye yabancı gelmez
yani. Kimseye yabancı gelmez. Yani niye böyle bir tartışma
yani Türk
çıktı?
Milletini ümmet konsepti içinde kurgulayan bir manifestodur yani İstiklal
evet.
Marşı. Hakikaten öyle yani.
Evet.
Milletin ruhunun ümmet olduğunu haktan bahsediyor değil mi? Yani hakkı ortaya koyuyor. İstikbali, istiklali temelde buna dayandırıyor. Böyle bir marş.
Batı eleştirisi var.
Batı eleştirisi var. Batı'dan
Garp
kendini ayrı
var.
Tutuyor. Bir duruş var.
Evet.
Değil mi? Hak durumunu tanımlıyor. Hakikat olarak kendini tanımlıyor. Ve istikbalin temel ruhunun bu olduğunu söylüyor. Değil mi?
Evet.
Ondan sonra ezanlardan bahsediyor.
Şühedaya bir şeyi var.
Evet. Bu toprakların
övgüsü var.
Vatan olmasının temelinde şehitlerin kanları kendilerini feda etmesi. Bunun olduğunu söylüyor.
Dinin temeli.
Değil mi? Vatan böyle bir toprak falan değil. Taş toprak değil.
Yurt
yani.
Değil yani vatan.
Evet. Vatan kardeşim evet. Orada vatan olmasının nedeni bunu Allah için, namus için kendi feda eden insanların kanlarıyla savaşmasındandır.
Değerleri için değil mi hocam? Değerleri evet. için savaşmış insanlar.
Şimdi budur. Şimdi böyle bir İstiklal Marşı'nı yazmış bir insan. Bakın. Ve hep diyoruz yine demek lazım.
Çünkü Safahat gibi hocam o yani o şiirlerin toplandığı belki bir
evet.
daha yazılması mümkün olmayan yani, hem bir sürü sosyolojik içeriği de olan edebi o nazım
edebi yönü var.
Şiirlerin
kendi toplumunu eleştirmesi
şairi.
Var. Küfrü eleştirmesi var. Ondan sonra Allah'ın huzurunda mesela bir yönüyle secde şiirinde.
Evet.
Ona bir yönüyle adeta sufi bir ruh olarak yükselişi var Süleymaniye'de camisi.
Bir
Süleymaniye.
De bir şahsiyeti de var hocam
i̇şte
değil mi? Yani makam, mansıp,
bir,
para peşinde koşmayan bir
böyle
insan.
Böyle üç adam sayamayız yani. Hakikaten Akif gibi temiz seciyeli bir adam bizim tarihimize çok az bulunan bir şey. Yani ikbalini düşünmeden tamam mı? Ondan sonra mevkiyi düşünmeden.
Gerçek bir vatansever.
Gerçek bir vatansever.
İyi
gerçek
bir mümin.
Gerçek bir dava adamı. Kendi o kadar adamış bir adam. Davaya adamış bir adam. Bunu hayatının birçok bölümlerinde görmek mümkün. Yani birçok alanda bu böyle hakikaten. Ondan sonra yani Bülbül şiirini hatırlayın. Bülbül kesilmiştir. İsyan ediyor yani. İşgale isyan ediyor. İslam ümmetine çekirgeler gibi işgal eden, sömüren emperyalistlere karşı feveran ediyor ondan sonra. Böyle bir insan, ümmetin bütün sorunlarını kemiklerin iliğinde hisseden bir adam. Ve bu insan bakın İstanbul'da milli mücadele başladığı zaman çantasını topluyor. Ondan sonra beraber mecmuayı çıkardığı kişiye de söylüyor Eşref Edip. Söylüyor ve ondan sonra kalkıp Anadolu'ya gidiyor.
Vaaz veriyor.
Camilerde vaaz veriyor. Anadolu cihadına çağırıyor.
Evet.
Burdur'a gidiyor, Balıkesir'e gidiyor, Kastamonu'ya gidiyor. Kasabaları geziyor. Ondan sonra cephede bastırdığı bazı risaleleri var. Konuşmaları askerlere dağıtılıyor. Bunlar okunuyor askerlere. Bir yönüyle askerlerin ruhunu, milli mücadeledeki ruhunu ateşleyen, maneviyatını ateşleyen, tamam mı? Motivasyonu yüksek tutan ses Akif'in sesidir. Yani indirgeme yaparsak hakikaten Akif'in sesidir yani. Onları o kadar dünyanın büyük emperyalistlerine karşı cesaretle mücadeleye sürükleyen şey budur. Bu ruhtur. O nedenle 70 kilometre Ankara'ya kalıyor. Yunanlılar geliyor. Polatlı'ya. Top sesleri Ankara'ya geliyor.
Akif, korkma diyor.
Korkma diyor yani. Korkma diyor. Yani. Evet. Müjdeliyor. Yani şey aynı zamanda bir müjde metnidir. İstiklal
Marşı.
Neyin müjdesi? İstiklalın müjdesidir. Kurtuluşun müjdesidir. Bu milleti yok etmek isteyenlerin bunu başaramayacağı müjdesidir. Böyle bir inanç içinde Akif. Akif hiçbir zaman, hiçbir yerde mesela yabancı devletlerle, İngilizlerle, Almanlarla, şunlarla, bunlarla onların sözcülüğüne kalkışmamıştır. Akif siyaseten ters düştüğünde birinci mecliste tasfiye ediliyor, değil mi? Birinci mecliste.
Evet.
Ondan sonra polis kendisini sürekli takip ediyor ve bu ona çok dokunuyor. Ne maaşı var, başka hiçbir geliri yok, hiçbir desteği yok. Ondan sonra Mısır'a hicret ediyor. Kahire Üniversitesi'ne hocalık yapıyor bundan dolayı. O kadar vatan, vatan diyen, vatan aşkıyla yanan, millet aşkıyla yanan bir adam vatanından hasret bırakılıyor. Ama buna rağmen o dönemde bunu yapan kişiler bile Akif'e vatanperverlik konusunda saygı duyuyorlar. İstiklal Marşı, değil mi? Türkiye'nin okullarında okunmaya devam ediyor. Bu çok önemli bir şey.
Evet.
Bugün bu ülkede imanın ruhunu taşıyorsak az ya da çok, bunun en önemli kaynaklarından birisi de bizim sabahları, tamam mı? Ve okulun önünde sabahları ve ondan sonra hafta sonları İstiklal Marşı okumamızdır yani. Bu çok önemli bir değerdir. O insanlar bile Akif'e hain dememişlerdir. Ama bugün garip bir biçimde bu muhafazakar kesimde bazı insanlar ileri geri konuşuyorlar. İndirgemelerde bulunuyorlar. Cahil cahil konuşuyorlar. Çok büyük bir cehalet var.
Evet. Hocam şimdi
iki yerde bu cehalet nüksediyor. Bir tanesi İttihat Terakki ile ilgili, diğeri de İstibdat Şiiri ile ilgili.
Evet.
Bir defa şunu anlayacağız. Masum olan kimlerdir demiştik? Peygamberlerimiz. Peygamberlerin dışına kalan herkes hata yapabilir mi? Hata yapabilir. Siyaset bir içtihat alanıdır. Küfür ve iman meselesi değil. Dolayısıyla siyasette yanlış yapan bir insanı biz küfürle itham edemeyiz. Ehl-i sünnet anlayışı budur. Selefilik ve tekfircilik ise tam tersine. O nedenle Sultan Abdülhamit büyük bir padişah, birçok icraatlarda bulunmuş, birçok çalışmalar yapmış. Ama Sultan Abdülhamit aynı zamanda meclis mebusanı kapatmış, aynı zamanda anayasayı rafa kaldırmış ve uyguladığı bu sistem istibdat sistemidir. Bu sistemi nerede uygularsan uygula, buna bu ad verilir yani. Ha, bunun gerekçesi şu olabilir, bu olabilir. Abdülhamit Han'ı mahkum etmek için demiyorum ama büyük bir mücadele vermiş, birçok şey yapmış ama siyasi alanda da bir istibdat rejimi uygulanmış.
Bir de sadece Akif değil hocam, Elmalı Hamdi Yazır, Said-i Nursi, Filibeli Ahmet Hilmi.
Filibeli Ahmet Hilmi.
Hatta Said Halim Paşa, ki Said Halim Paşa bir sadrazam.
Yani sadrazam tabii.
Bugünkü başbakanlık mevkiinde yüksek bir bürokrat.
Tabii.
Bu istibdattan dolayı Sultan Abdülhamit'e karşı bir eleştiri, tenkit getiriyorlar.
Var. Şudur, bunlar meşrutiyetçi. Bunlar diyor ki İslam dünyasının siyaseten gittikçe geri kalmasının nedeni istişareye, danışmaya önem vermemeleridir. İstişare ve danışma meşrutiyetçi yönetimdir. Biz bunu yaparsak, bu ümmete sorarak, aydınlarına sorarak, halkına sorarak hareket edersek sorunlarımızı çözme konusunda ileri bir adım atmış oluruz. Doğru ya da yanlış. Türkiye'de bunu o dönem savunan bütün meşrutiyetçi aydınlar, düşünürler, bilim adamları Abdülhamid'in rejimini istibdat rejimi olarak görüyorlar ve muhalefet ediyorlar. Burada Akif'in istibdat şiiri de bunun bir yansımasıdır. Ama Akif de bir insan, istibdat şiirinde kullandığı bazı kelimeler bence de çok aşırı kelimeler. Yani o mesela kafir kelimesi gibi. O kelimeler de Akif'in yaptığı hata olarak görelim yani. Akif büyük bir insan ama o da siyaset alanında hata yapabilir. Bu konuda hata işlediğini söylememiz gerekir. Çünkü bir sultan, evet, siyaseti yanlış olabilir ama ona kafir diye hitap edilmez.
Evet.
O kafir kelimesi tabii ki bizim Türkçe'ye de zaman zaman, ama tekfir etme anlamında değil de, ulan ne insafsız adamsın kafir be.
Hakikati örten manasında.
O anlamda kullanıyoruz. Evet. Şimdi bizim hoca İmam Hatip'te diyordu, bizim şeyleri yeni yaptık, kazanları, kalorifer kazanları, bacalara bak, kafir gibi yanıyor diyordu. Gavur gibi yanıyor. Gavur gibi çalışıyor. Böyle Türkçe'de imajlar kullanılıyor. Akif bir şair, bir takım mecazlar kullanıyor. Bu değil, diğer mecazlarından da yola çıkarak Akif'e haksız eleştirilerde bulunanlar var. Onlar da Akif'i selefi bir tarzla okuyorlar, yüzeysel okuyorlar. Ama istibdat şiirinde dediğim gibi bu şeyler aşırı ifadelerdir. Akif'in bunu yapması hatalı. Ama bu hata Akif'i hiçbir zaman böyle haindir, şudur, budur diye damgalamak, dışlamak, ötekileştirmek çok büyük bir vebaldir. Bu kadar mümin bir adam, bu kadar imanlı bir adam, bu kadar mücahit bir adama bu ifadeleri kullanmanın yarın ahirette büyük bir vebali var. Bunu açık söyleyeyim. Burada da vebali olur. Ben söyleyeyim yani, bu ülkenin en önemli tapularından birisi İstiklal Marşı'dır. Ve bu ülkenin tapusunun sahibine böyle dil uzatmak, yani ben bunun çok ciddi anlamda siyasi karşılığı da olur. Dünyada da karşılığı da olur. Bunu da hatırlatayım yani bunu yapanlara açıkçası. Evet. Bugün fütursuzca davranıyorlar ama.
Hocam bir de İttihat ve Terakki meselesi var.
Evet.
Gerçekten evet. Hani biz İttihat ve Terakki'yi işte masonluk, Türkiye'deki masonluk, hainlikle hep böyle bir eşitledik. Evet. Böyle görüyoruz. Ama bizim şu an öykündüğümüz dönemin Müslüman aydınları, yani evet, bizzat Osmanlı ruhu içinde yetişmiş aydınların da biz İttihat ve Terakki'ye dahil olduğunu görüyoruz.
Evet.
Nasıl evet değerlendirmek lazım bu İttihat ve Terakki'yi?
Evet. Şimdi İttihat
ve Akif'le ilgili eleştirilerden birisi
evet,
de bu.
Bu. Bir defa Akif İttihat ve Terakki'ye uzun muhalefeti içinde yer almayan bir isim. İttihat Terakki ikinci meşrutiyet ilan edildikten sonra Akif şeye katılıyor. İttihat Terakki'ye katılıyor. Dolayısıyla İttihat Terakki'nin muhalefet Abdülhamit Han'a muhalefet ettiği dönemde İttihat Terakki içinde değil. Bu tarihsel realite olarak bunu görmemiz gerekiyor.
Evet.
İkincisi, Akif İttihat Terakki'ye katıldığı zaman da bir şartla katılıyor. Ne olursa olursun itaat edeceğim şartını imza atmıyor. Bu ben böyle değilim diyor. Yani onu kabul etmeden imzasını atıyor. İttihat Terakki çok karmaşık bir olgu aslında. Çok geniş bir koalisyon. İkinci Abdülhamit'e karşı anayasayı yeniden uygulamak, meclisi yeniden açtırmak için oluşmuş olan geniş bir siyasi koalisyon. Bu siyasi koalisyon içinde masonlar da var. Bunun içinde Ermeni örgütleri de var. Bunun içinde Türkçüler de var, Garpçılar da var, İslamcılar da var. Bu kadar geniş yelpazeye sahip bir siyasi yapı. Oradaki İslamcılar hiçbir zaman işte Ermeni grupların amaçlarını benimsememişlerdir. Hiçbir zaman masonların amaçlarını benimsememişlerdir. Hiçbir zaman batıcıların amaçlarını da benimsememişlerdir. Nitekim ikinci meşrutiyetten sonra bu gruplar zaten belirginleşecek, farklılaşacak. İttihat Terakki önce o Ermeni teşkilatlarını tasfiye edecek, onlara karşı tavır alacak mesela. Ondan sonra masonları aynı şekilde tasfiye edecek, onlara karşı tavır alacak. Daha çok Türkçü ve İslamcı gruplarla beraber İttihat Terakki devam edecek.
Evet.
İbrahim Temo gibi İttihat Terakki'yi kuran adamlar bile ayrılmaya başlayacak. O nedenle İttihat Terakki'yi böyle bir tek şeye indirgeyerek okumak yanlış. Çok farklı eğilimler var, farklı dönemler var. Onlara dikkat ederek okuduğumuz zaman Akif'in oradaki yerini doğru tespit etme ve değerlendirme imkanına kavuşmuş oluruz.
Hocam şeyle bitirelim isterseniz, sizin yazınızın evet, son paragrafını, belki bütün bunun özeti.
He.
İkinci Abdülhamit Hicaz Demir Yolları, milli mimari, telefon ve telgraf hatları, ki 50 bin kilometre üzerinde telefon ve telgraf hattı döşeniyor.
Evet.
Mülkiye
evet,
mektepleriyle birçok önemli projeye imza atmış bir siyasetçidir.
Aynen öyle.
Ama istibdat rejimini de hangi gerekçeyle olursa olsun uygulamıştır. Akif ile çatıştırmak Sultan evet, Abdülhamit'i
evet,
ve Akif'i onun üzerinden okumak manasız. Bu şahsiyetleri çatıştırmak yerine onları gerçekleriyle anlamalıyız. Akif de hata yapabilir ama bu onun hiçbir zaman hain ya da isyancı yapmaz.
Evet.
Çünkü hayatının bütünü ortada.
Evet.
Bu büyük Müslüman aydını çizmek en büyük hainlik. Çünkü hayatı baştan başa samimiyet, iman, mücadele olan bir Müslüman şahsiyettir. Babasına da Abdülhamit'e de eyvallahı yoktur. İmanı, adaleti ve hakikati dümdüz haykırmıştır diyorsunuz
evet,
hocam.
Evet.
Bu da gerçekten bir özeti olmuş.
Evet.
Hem bir Akif müdafası Ama yani Abdülhamit'i de
böyle şey yapmak, bir şey yerin değil dibine bu. Batırmak
değil
veya onu yok etmek.
Yani istibdat
onun
siyaseti.
Haklı taraflarını da yok saymak gibi de değil. Olmamalı yani.
Tabii bu. Tabii. Hocam çok teşekkür ederim bu değerlendirmeleriniz evet. için. Kıymetli dinleyicilerimiz, bugünkü Kırk Ambar programımızın sonuna geldik. Haftaya başka konu ya da konularla tekrar karşınızda olmayı murat ediyoruz. Hoşça kalın.